Ayrım 30.
Sayfa 313. Sizleri yine meseleyle konuşacağım, dedi İsa yoldaşlarına. Karanlık İsa'yı yutmuştu. Muharebeye girişmeden son bir mesel daha. Bilin ki yeryüzü 7 sütun üzerinde duruyor. Sütunlar suyun, su bulutların, bulutlar rüzgarların, rüzgarlar fırtınanın, fırtına şimşeğin üstünde. Şimşek ise bir balta gibi Tanrı'nın ayakları dibinde. Anlamıyorum, dedi Yuhanna kızararak. Yuhanna, yıldırımın oğlu, diye cevap verdi İsa, sevgili yoldaşının saçını okşayarak. Yaşlanınca, bir odada derviş olunca, gökler başının üstünde açılınca ve zihnin ateşle tutuştuğu zaman anlayacaksın. Susmuştu. Tanrı'nın yıldırımının ne olduğunu ilk kez bu kadar açıkça görüyordu. Tanrı'nın ayakları dibinde yakıcı bir balta, bu baltada da bir dizi tesbih tanesi gibi fırtına, rüzgar, bulut ve su asılı duruyordu. Bütün toprak asılıydı. Yıllardır insanlarla, kutsal yazılarla baş başa yaşamış olmasına rağmen kimse onu bu korkunç sırrı açmamıştı. Hangi sırrı mı? Yıldırımın, Tanrı'nın oğlu, Mesih olduğu sırrını. Dünyayı temizleyecek olan Mesih'ti. Partizan arkadaşlarım, dedi. Petrus tam o sırada boynuzda benzeyen iki alevin birden alnından fışkırdığını gördü. Biliyorsunuz Tanrı ile karşılaşmak için çöle gittim. Açtım, susuzdum, sıcaktan pişiyordum. Bir kaya üstünde tortop oldum ve Tanrı'dan görünmesini istedim. Dalga dalga cin sürüleri üzerime geldi. Üzerinde kırılıp geri çekildiler. Köpük köpük olup gerisin geri akıp gittiler. İlkin beden cinleriydi bunlar, derken zihin cinleri oldular. En sonunda da yüreğin, o güçleri, her şeye yeten cinleri. Ama Tanrı'yı önümde tunçtan bir kalkan gibi tutuyordum. Çevremdeki kum da pençe, diş ve boynuz parçalarıyla dolmuştu. Derken üstümde büyük bir ses işittim. Kalk. Öncünün getirdiği baltayı al ve vur. Kimse kurtulmayacak mı, diye bağırdı Petrus, ama İsa duymadı. Birden elime sanki bir balta verilmiş gibi kolum ağırlaştı. Kalkmaya çalıştım ama kalkarken bir kez daha işittim o sesi. Marangozun oğlu, yeni bir tufan kopuyor. Bu kez su değil, gelen ateş. Yeni bir gemi yap, azizleri seçip içine koy. Seçimi başladı dostlarım. Gemi hazır. Kapı henüz açık. Girin. Hepsinde bir kıpırdama oldu. Sürtünerek İsa'nın çevresini aldılar. Sanki İsa gemideydi de içine girmek istiyorlardı. Sesi yine duydum. Davud'un oğlu, alevler dinince ve gemi yeni Kudüs'te karaya oturunca atalarının tahtını kur ve insanlığı yönet. Eski toprak kaybolmuş olacaktır. Eski gök kaybolmuş olacaktır. Azizlerin üstünde yeni bir gök gerilecektir. Yıldızlar ve insanların gözleri eskisinden 7 kez daha parlak parlayacaktır. Efendimiz, diye bağırdı yeniden Petrus. Seninle savaşacak olan hepimiz tahtının sağında ve solunda yer aldığımız günü görmeden ölmemeliyiz. Ama İsa duymadı. Gölün ateşli görüntüsüne dalmış konuşuyordu. Son olarak başımın üstünde bir kez daha duydum o sesi. Tanrı'nın oğlu, hayır doğam seninledir. Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın oğlu, diye bağırıyordu her biri içinden ama hiçbir ağzını açmayı cesaret edemiyordu. Bütün yıldızlar görünmüştü artık. Bu gece alçaktaydılar. İnsanlarla gök arasında ortada duruyorlardı. Peki şimdi, diye sordu Andreas, askerlik hayatımıza nerede başlayacağız? Tanrı, dedi İsa, Nasıra'dan toprak alıp benim şu bedenimi yoğurdu. Nasıra'dan savaşa başlamam ödevdir benim için. Etimin ruha çevrilmesi orada başlamalıdır. Sonra da Kefernaum'a gideriz, dedi Yakup. Anamı babamı kurtarırım. Derken Magdala'ya uğrarız, diye ileri sürdü Andreas. Zavallı Magdalena'yı da alırız gemiye, koyarız. Oradan da bütün dünyaya, diye bağırdı Yuhanna, doğduğu ve batıyı göstererek. Petrus onları duyunca güldü. Ben karnımız için kaygılanıyorum, dedi. Gemide ne yeriz? Bana kalırsa yenen cinsten hayvan alalım yanımıza. Hey Rabbim, aslanlara, kenelere ne ihtiyacımız var? Açtı, aklı fikri yemekteydi şimdi. Ötekilerin hepsi de güldü. Bütün düşündüğün şey tıkınmak, diye payladı onu Yakup. Biz burada dünyanın kurtuluşundan bahsediyoruz. Sizler hepiniz de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz, diye karşı çıktı Petrus. Ama açığa vurmazsınız. İyi kötü aklıma ne gelirse açıkça söylüyorum ben. Zihnim bir yerde kalmıyor ki, dolanıp duruyor. Ben de onunla dolanıp duruyorum. O yüzden bana yel değirmeni diye at takmışlar. Haklı mıyım değil mi? Efendimiz. İsa'nın yüzü gülümsemeyle aydınlandı. Eski bir hikaye geldi aklına. Bir zamanlar hahamın biri inananların işitip de havraya gelebilmesi için büyük ustalıkla boru çalabilecek birini arıyormuş. Bütün iyi boru çalanların gelmesini ilan etmiş. Hahamın kendi seçecekmiş en iyisini. Şehirdeki boru çalanların en ustası olan 5 kişi çıka gelmiş. Her biri boruyu alıp çalmış. Bu iş bitince haham onları birer birer sorguya çekmiş. Boruyu çalarken ne düşünüyorsun yavrum? Birincisi Tanrı'yı düşünüyorum demiş. İkincisi İsrail'in kurtuluşunu demiş. Üçüncüsü açlıktan ölen yoksulları demiş. Dördüncüsü öksüzlerle dul kadınları demiş. Sadece biri, oradakilerin en pejmürde kılıklısı, bir köşede durmuş ağzını açmıyormuş. Ya sen diye sormuş haham. Boruyu çalarken ne düşünüyorsun yavrum? Peder diyerek kızarmış. Ben yoksulum, okuma yazma bilmem. 4 kızım var. Zavallılara drahoma veremiyorum. Herkes gibi evlenemiyorlar. Onun için boruyu çaldığımda kendi kendime diyorum ki Tanrım bak senin için nasıl çalışıyor, kölelik ediyorum. Ne olur kızlarım için 4 koca gönder. Hayır duam senin nedir? Haham da seni seçiyorum demiş. İsa Petrus'a dönerek güldü. Hayır duam senin nedir Petrus dedi. Seni seçiyorum. Zihninde yiyecek var, dilinde de o var. Zihninde Tanrı olduğu zaman Tanrı üstüne konuşursun. Aferin. Bu yüzden işte insanlar sana yel değirmeni diyorlar. Seçiyorum seni. İnsanların yiyebilmesi için buğdayı öğütecek, ekmek yapacak olan yel değirmenisin sen. Bir parça ekmekleri vardı. İsa böldü. Herkese bir lokma düştü ama İsa kutsamıştı ekmeği. Hepsi de doydular. Sonradan birbirlerinin omuzlarına dayanıp uyudular. Gece boyunca her şey uyudu. Taşlar, sular ve ruhlar. Yoldaşlar sabah uyandıklarında ruhları dal budak salmış, vücutlarının her bir köşesine yayılmış, onlara güven ve sevinç vermişti. Bulutlar toplanıyordu. Sonbahar gökküydü. Geç kalmış, turnalar geçiyor, kırlangıçları güneye doğru götürüyordu. Kaygısı olmayan havariler yolda yıldırım gibi ilerliyorlardı. Gökle yer gönüllerinde birleşmişti. En önemsiz taş bile Tanrı'yla dolu pırıl pırıl yanıyordu. İsa yapyalnız önde ilerliyordu. Zihni uyuşuk bir durumdaydı. Tanrı'nın esirgiyiciliğine sığınmıştı. Ardındaki köprüleri sonunda yakıp yıktığını, artık geri gitmenin imkanı olmadığını biliyordu. Kaderi önünde gidiyor, o da onu izliyordu. Tanrı nereye karar verirse o yer olacaktı. Kader mi? Ansızın, nicedir amansız olarak onu izlemekte olan esrarlı ayak seslerini yeniden duydu. Kulak dikip dinledi. Çabuk çabuk, ağır ve kesin adımlarla ilerliyordu. Ama ardında değillerdi artık. Önüne geçmiş, ona kılavuzluk ediyorlardı. Daha iyi diye düşündü. Daha iyi, artık yolumu yitirme korkum yok. Sevinçle adımlarını açtı. Öndeki ayak sesleri sanki hızlanmıştı. O da hızlandırdı adımlarını. Görünmeyen kılavuza, ileri, ileri diye fısıldayarak ilerliyordu. Kayalar onu tökezletiyordu. Hendeklerden atlıyordu, koşuyordu. Birden bir çığlık attı. Ellerinde ve ayaklarında korkunç bir acı duydu. Sanki çiviler batmıştı. Bir kaya üstüne yığıldı. Ter soğuk taneler halinde alnından akıyordu. Bir an başı döndü. Toprak ayakları altında kaydı ve önünde vahşi, karanlık ve umman açıldı. Yelkenleri patlayacak derecede şişmiş, cesurca ilerleyen minik bir tekneden başka görünürde hiçbir şey yoktu. İsa baktı. Baktı derken gülümsedi. Yüreğim diye mırıldandı. Yüreğimdir o küçük tekne. Başı yeniden durulmuştu. Acı dinmişti. Havariler geldiğinde ona sakin sakin kaya üstünde oturmuş gülümser buldular. İleri çocuklar, daha hızlı deyip ayağa kalktı. Sept gününün Tanrı'nın kucağında oturan besili bir çocuk olduğunu söylerler. Onunla birlikte sular dinlenir, kuşlar yuvalarını yapmayı bırakır, insanlar da çalışmaz. Giyinirler, kuşanırlar, süslenirler, püslenirler ve havraya gidip hahamın üstünde kırmızı ve siyah harflerle Tanrı'nın yasasının yazılı bulunduğu kutsal tomar açışını seyreder, bilginlerin her bir heceden, her bir kelimeden büyük bir sanatla Tanrı'nın buyruğunu çıkarışına kulak verirler. Bugün Sept günü. Şu anda inananlar Nasıra havrasından çıkmakta önlerine çağrılmış yaşlı Hamsimum'un hayalleriyle gözleri kamaşmış durumda. Gözlerindeki ışık o kadar kuvvetli ki körler gibi tökezliyorlar. Köy yolunda dağılıyorlar ve dengelerini bulmak için yavaş yavaş yüksek hurma ağaçları altında gizleniyorlar. Bugün kutsal yazıları gelişi güzel açmıştı Ham. Peygamber Nahum'a tesadüf etti. Yine rastlantıya bırakarak parmağını bir yere koydu. Parmak şu kutsal metnin üstünde durdu. Dikkat! Dağlardan sizlere müjde getiren ayak sesleri duyuluyor. Yaşlı ham bu sözleri okudu, bir daha okudu, birden alev aldı. Mesih diye bağırdı. Geliyor, çevrenize bakın, içinize bakın. Gelişinin belirtileri bir yerde görünüyor. İçimizde öfke, utanç, ümit ve yeter artık çığlığı. Dışımızda bakın, şeytan evrenin tahtına kurulmuş. Bir dizinde insanın çürümüş vücudunu tutup okşuyor. Öte dizinde ise insanın bozulmuş ruhunu. Peygamberlerin ağzından konuşan da Tanrı'dır. Kutsal yazılan açın. Ne diyor? İsrail tahtından atılınca ve kutsal toprağımız barbar ayaklar altında çiğnilince dünyanın sonu gelmiş demektir. Başka ne diyor kutsal yazılar? Son kral sefih olacak, yasaya karşı gelecek, Tanrı tanımaz olacak. Çocuklara haylaz çıkacak. Ve taç da İsrail'in başından kayıp düşecek. Sefih ve meşru olmayan kral geldi, Herodes. İyileştirmek için beni Eliha şehrine çağırdıklarında onu kendi gözlerimle gördüm. Gizli otlarımı yanımda götürdüm. Bu gibi gizli bilgilerin hepsini bilirim. Gittim. O gün bugün et yemez oldum. Çünkü çürümekte olan etini gördüm onun. Şarap içemedim bir daha. Çünkü kanının kurtlarla dolu olduğunu gördüm. Leş gibi kokusu 30 yıldır burnumdan çıkıp gitmedi. Öldü, cesedi çürüdü. Oğulları geldi. 5 para etmez, adi, sefil yaratıklar. Kral tacı başlarından kayıp düştü. Demek ki kehanetler yer almış oluyor. Dünyanın sonu gelmiştir. Erden'den bir ses yankılandı. Geliyor. İçimizden bir ses yankılanıyor. Geliyor. Kutsal yazıları açtım bugün. Harfler bir araya gelip hep birlikte geliyor diye bağırdılar. Yaşlandım. Gözlerim görmez oldu. Dişlerim döküldü. Dizlerimin bağı çözüldü. Kıvançlıyım. Kıvançlıyım. Çünkü Tanrı bana söz vermişti. Simon demişti, Mesih'i görmeden ölmeyeceksin. Böylece ölüme yaklaştıkça ben, Mesih de bize o kadar yaklaşıyor. Cesaret çocuklarım, artık kölelik yok, şeytan yok, Romalılar yok, sadece Mesih var, o da geliyor. Arkadaşlar silahlarınızı kuşanın, savaştır bu. Hanımlar lambalarınızı yakın, güvey geliyor. Saatini, anını bilmiyoruz gelişinin, bugün gelebileceği gibi yarın da gelebilir. Nöbet bekleyin. Yakındaki dağların taşları ayakları altında eziliyor, duyuyorum. Geliyor. Gidin bakın. Çıkın dışarı. Belki de görürsünüz. Halk dışarı çıkıp hurma ağaçları altında dağıldı. Hahamın sözleri darmadağın etmişti onları. Dinleyicileri o sözleri tamamıyla unutmak, kabaran alevlerin durdurulmasını, böylece ruhlarının da henüz eldeki kaygılarla uğraşmasını istiyorlardı. Gezinerek, konuşarak, tartışarak ve yiyerek kutsal sözleri unutacakları evlerine dönme zamanı olan öğle vaktini kaygı içinde bekliyorlardı. Böyle gezinip dururken bir de ne görsünler? Yırtık pırtık giysiler içinde, ayakları çıplak, yüzü şimşek gibi yanan Meryem'in oğlunu görmezler mi? 4 havari çekingen çekingen arkasına sokulmuşlardı. En arkada da karanlık gözlü çekimser duran kızıl sakal vardı. Halk şaşırmıştı. Bu serseriler de nereden çıkmışlardı? Başlarındaki Meryem'in oğlu değil miydi? Bakın nasıl yürüyor. Kollarını açıp kanat gibi çırpıyor. Tanrı başını şişirmiş, uçmaya çalışıyor. Bir kaya üstüne çıkıyor. Hareketlerine bakın, konuşacak. Gidip matrak geçelim biraz. İsa alanın ortasında bir kaya üstüne çıkmıştı. Halk kahkahayla gülerek çevresini aldı. Bu kahini görmek sevindirmişti onları. Artık ahamın ağır sözlerini unutabileceklerdi. Bu savaştır demişti onlara. Nöbet bekleyin, geliyor. Yıllardır aynı nakaratla kulaklarını aşındırıp durmuştu. Bıkmışlardı artık. Şimdi Tanrı'ya şükür Meryem'in olduğu zihinlerini ondan uzaklaştıracaktı. İsa kollarını sallıyor, halkın çevresine toplanmasını işaret ediyordu. Her yer sakallarla, serpuşlarla ve çizgili entarilerle dolmuştu. Kimi nefislerini körletmek için hurma çiğniyordu, kimi ayçiçeği yiyordu. En yaşlılar ve en çok Tanrı'dan korkanlarsa her birinin içinde kutsal yazılardan birer metin olan mavi kumaştan minik düğümlerden meydana gelmiş tesbih taneleri çekiyorlardı. İsa'nın gözlerinde şimşek çakıyordu. Bu denli büyük bir kalabalığın karşısında olmasına rağmen yüreğinde hiçbir korku yoktu. Dudaklarını araladı. "Kardeşlerim," diye seslendi. "Kulaklarınızı açın, söyleyeceğim sözleri iyi dinleyin." İsa'ya şöyle seslenmişti. Rabbin ruhu üzerime aktı, yoksullara müjde getirmem için beni seçti. Kölelere özgürlük, körlere aydınlık verileceğini açıklamam için gönderdi beni. Kehanette bulunan gün gelmiştir kardeşlerim. İsrail'in Tanrısı sizlere müjde vermem için beni göndermiş bulunuyor. Yahudiye töründe beni mesh etti, oradan geliyorum. büyük sırrı bana emanet etti. Aldım ovaları dağları aşarak geldim. Dağlarda ayak seslerimi duymadınız mı? İlkim buraya, doğduğum köye mutlu haberi getirmek için geldim. Hangi mutlu haberimi? Göklerin hakimiyetinin gelmiş olduğunu. Deveye benzeyen çift örgüçlü bir ihtiyar tesbihini havaya kaldırarak gevezeliğe başladı. Belirsiz sözler ediyorsun marangozun oğlu. Ne ediyor belirsiz sözler? Aslı faslı olmayan şeyler. Tanrı'nın hakimiyeti, adalet, özgürlük ve yağma edin beyler hepsi sizin. Yeter artık. Mucizeymiş. Mucizeyse şimdi burada bir şey yap da görelim. Sana inanmamız için bize mucize göster. Yoksa kapat çeneni. Her şey mucize ihtiyar diye cevap verdi İsa. Daha ne mucizesi bekliyorsun? Önüne bak. En önemsiz bir ot yaprağını bile yanı başında duran ve büyümesine yardım eden koruyucu meleği vardır. Yukarı bak. Şu yıldız dolu gök ne büyük mucizedir. Gözlerini kapayınca da ey ihtiyar, içimizdeki dünya ne büyük mucizedir. Yüreğimiz ne kadar yıldız dolu bir göktür. Şaşkın şaşkın onu dinliyorlar, bakışıp duruyorlardı. Ya bu Meryem'in oğlu değil mi? Nasıl böyle güvenle konuşabiliyor? Kimdir konuşan onun ağzından? Kimse ısırmasın diye kardeşleri olsa da burada bağlasalar onu. Sus! Ağzını yeniden açtı. Sus! Rabbin günü gelmiştir kardeşlerim. Hazır mısınız? Birkaç saatiniz kaldı. Yoksulları çağırın ve mallarınızı dağıtın. Bu dünyanın malları için ne diye kaygılanırsınız? Ateş geliyor onları yutmak için. Tanrı'nın hakimiyeti gelmeden önce ateş hakim olacaktır. Rabbin gününde zenginlerin evlerinin taşları ayaklanacak, içindekileri ezecektir. Zenginlerin kasalarından ter fışkıracak, bu terde refah içinde olanlarla yoksulların kanları üstüne akacaktır. Gökler yarılacaktır. Ateşler püskürecektir. Yeni gemide suların üstünde yüzecektir. Anahtarları bende geminin. Gemiyi açıp içinizden seçeceğim. Nasıralı kardeşlerim, sizden başlıyorum işte. İlk çağırdıklarım sizlersiniz. Gelin, girin içeri. Tanrı'nın alevleri inmeye başladı bile. Yuh, yuh! Meryem'in oğlu bizi kurtarmaya gelmişti. Ha ha ha ha! Diye ulumaya başlamıştı kalabalık kahkahalar içinde. Bir sürü insan yere eğilip taş aldılar ve beklediler. Alanın kenarında koşan biri belirdi. Çoban Filipus idi bu. Dostlarının geldiğini duyunca koşa koşa gelmişti. Gözleri şiş şişti, ağlamaktan yanıyordu. Avurtları da çökmüştü. Gölün kıyısında İsa'ya ve arkadaşlarına güle güle deyip ayrıldığı gün, gelemiyorum ben, koyunlarım var benim, onları kime bırakayım diyerek ayrıldığı gün, Lübnan'dan haydutlar inmiş, onu yakalamışlar, soyup soğanı çevirmişler, kendisine bir asasını bırakarak koyup gitmişlerdi. Asası elindeydi hala. Köy köy dolaşıyor, dağlardan dağlara gidiyor, tahtından indirilmiş bir kral gibi sürüsünü arayıp duruyordu. Lanetler savuruyor, meydan okuyor, koca bir kama biliyor ve Lübnan'a gideceğini söylüyordu. Ama geceleri yalnızken ağlıyordu. Koşa koşa eski dostlarının yanına gidiyordu. Hepsini derdini anlatacak, onlar da ona katılıp Lübnan'a gideceklerdi. Gülmeler ve yuhalamalar işitildi. Ne oluyor orada diye mırıldandı. Ne diye gülüyorlar? Daha yaklaştı. İsa öfkelenmişti. Ne gülüyorsunuz diye bağırıyordu. İnsanın oğluna atmak için neden taş topluyorsunuz? Evlerinizle, zeytinliklerinizle, asma bahçelerinizle neden övünüp duruyorsunuz? Hepsi yanıp kül olacak. Kızlarınız, oğullarınız da yanıp kül olacaklar. Alevler, büyük haydutlar dağlardan inip koyunlarınıza el koyacak. Ne haydutları, ne koyunları diye homurdandı Filipus. Çenesini asasına dayamış dinliyordu. Nedir bize getirdiği bu alevler? İsa konuştukça aşağı mahallenin toprak rengi halkı da çoğalmaya başlamıştı. Yoksulların yeni bir peygamberi çıktığı kulaklarına çalınmış, koşarak gelmişlerdi. Dediklerine göre elinin birinde zengini yakacak olan göğün ateşi, öteki elinde ise mallarını yoksullara dağıtmak için bir terazi tutuyormuş. Yeni bir Musa'ydı bu onlar için, yani daha adil bir yasa getiriyordu. Halk durmuş onu dinliyordu, büyülenmiş gibiydiler. Gelmişti, gelmişti, yoksulların hakimiyeti gelmişti. Ama İsa konuşmak üzere dudaklarını araladığında dört kol sarıldı ve onu kayadan aşağıya itti. Çabucak bir urgan sardılar beline. İsa döndü ve Yusuf'un oğullarını, kendi kardeşleri Topal Simon ile Sofu Yakup'u gördü. Eve dön eve, içeri gir, cinler çarpmış seni diye bağırıyorlar, bir yandan da onu sürükleyerek götürüyorlardı. Evim yok benim, bırakın beni, burası benim evim, bunlar kardeşlerim diye bağırıyordu İsa. Kalabalığı göstererek yürü evine yürü diye halk da bağırmaya başlamıştı kahkahalar arasında. Biri kolunu kaldırdı ve elindeki taşı fırlatıp attı. İsa'nın alnını yalayarak geçti. İlk kan damlası aktı. İki hörgüçlü ihtiyar bağırıyordu. Ölüm, ölüm! Büyücünün biri o, bize büyü yapıyor. Bizi yakıp kavurması için ateşi davet ediyor, gelecektir de. Ölüm, ölüm diye bağırıyordu kalabalık. Petrus ileri atıldı. Ayıp, utanın diye bağırdı. Ne yaptı size o? Suçsuz o, ne yaptı size? Genç bir delikanlı üstüne atladı. Sen de ondan yanasın galiba ha? Gırtlağından yakaladı. Hayır, hayır, hayır değilim diye bağırdı Petrus, boğazını koca elden kurtarmaya çalışarak. İsa'nın öteki üç yoldaşı korkudan akıllarını oynatacaklardı neredeyse. Yakup ile Andreas güç topluyorlardı. Yuhanna'nın gözleri yaşla dolmuştu ama Yahuda kollarıyla kalabalık arasında bir yol açtı ve çılgın kardeşlerini İsa'dan çekip öteye itti ve ipini çözdü. Defolun gidin diye bağırdı onlara. Eğer gözünüze kestiriyorsanız karşınızda ben varım. Defolun diyorum size. Efendilik taslıyorsan git de kendi köyünde tasla diye bağırdı topal Simon. Yumruklarımın geçtiği yerde efendiyimdir. Bastı bacak. Dört havariye döndü. Utanmıyor musunuz lan? Daha şimdiden onu inkar etmeye başladınız. Yürüyün ileri. Çeresini alın da kimse dokunmasın ona. Dördü de utanmıştı. Dilenciler ve pejmürde kılıklılar ileri atılıp arkadaşlar biz de sizdeniz. Öldürelim hepsini diye bağırmaya başladılar. Ben de sizdenim diye bağırdı vahşi bir ses. Filopus asasını havaya kaldırarak geçmek için kalabalığı yerdi. Ben de geliyorum. Hoş geldin Filipus diye cevap verdi kızıl sakal. Gel sen de bizimle. Yoksulu haksızlığa uğramıştı hep birlikte. Bu kenar mahalle sürülerinin baş kaldırdığını görünce şehirlerin sabırları taştı. Marangozun oğlu yoksulların kafalarına fitne sokup dünyanın düzenini alt üst edecek yeni bir yasa getireceğini söylemedi mi? Ölüm, ölüm. Alevlenip kimi asalarıyla, kimi bıçaklarıyla, kimi de taşlarla ileri atıldılar. Yaşlılar bir kenara çekilmiş, bağırışlarıyla cesaret veriyorlardı. İsa'nın arkadaşları alanın kenarlarındaki çınar ağaçlarının arkasında istihkamlarını kurmuşlardı. Ötekilerse açığa atılmışlardı. İsa'nın kendi ileri yürüyüp iki taraf arasında durdu. Kollarını iki yana açarak bağırdı. Kardeşlerim, kardeşlerim. Ama kimsenin dinlediği yoktu. Taşlar yağıyordu dört bir yandan. İlk yaralılarda inildemeye başlamıştı. Dar bir sokaktan bir kadın atıldı. Yüzünün çevresinde sadece ağzının yarısıyla yaşlarla dolu iri kara gözünü göstererek al bir başörtüsü vardı. Tanrı rızası için öldürmeyin onu diye bağırdı tiz bir sesle. Meryem, annesi diye mırıldandı kalabalık. Ama ihtiyarlar bu durumda anneye nasıl acıyabilirlerdi ki? Kudurmuşlardı. Ölüm, ölüm diye uluyorlardı. Halkı uyarmaya, baş kaldırtmaya, mallarımızı baldırı çıplak serseriler arasında üleştirmeye geldi. Ölüm! Rakipler göğüs göğüse savaşıyorlardı şimdi. Yusuf'un iki oğlu uluyarak yerlerde yuvarlanıyordu. Yakup eline bir taş almış başlarını yarıyordu. Yahuda İsa'nın önünde elinde bıçak durmuş kimsenin yaklaşmasına imkan vermiyordu. Filipus koyunlarını hatırladı. Artık kendini tutamadığından elindeki asayı rakiplerinin kafasına indirmeye başladı. Tanrı adına diye yeniden bağırdı Meryem. Hasta o, hasta, aklını oynatmış, acıyın ona. Ama çığlığı gürültü içinde kayboldu. Yahuda şimdi yiğitlerin en güçlüsünü eline geçirmiş, ayağını göğsüne dayamış, bıçağını neredeyse gırtlağına batıracaktı. Ama İsa tam zamanında yetişip kızıl sakalın kolunu çekti. Yahuda kardeşim diye bağırdı. Kan dökmek yok. Kan dökmek yok. Ne dökeceğiz peki? Su mu? Diye bağırdı kızıl sakal kudurmuş gibi. Elinde balta olduğunu unuttun mu? Vakit geldi işte.